Ayrım 9.
Bu yollar bize göre değil ya, ne halt edersin. 31'ciliğe mi başlayalım bu yaşta? Bir de hastalık kaptıksa tamam. Kaput kullanmaya alışmamıştı bir türlü. Neyse, bir süre götürür bizi bu. İyi kötü söndürdük yangını. Yıkanıp yattı. Ertesi sabah iş yerinde bekler buldu tornacı Emin'i. Gelememiş dün. Şimdi niye gelmiş? Hafta başından beri birileri dolanıp duruyormuş Karaköy'deki onun iş yerinin orada. Dün de biraz onun için gelmemiş. Sokağın başından bir türlü ayrılmamış iki herif. Bizim burada pek öyle bir şey çarpmadı gözüme, dedi Rahmi. Ne olabilir diye soruyordu Emin. Bir şey diyemedi. 1 Mayıs öncesi olsa ona bağlanır. O da geçti. Yeni giren polislere eğitim yaptırıyorlardır belki, dedi gülerek. Acemin Albant'ın köylü eşeğinde denenmesi diyorsun. Gülüştüler. Kadroya yeni alınan sivil polislere eğitmek için ara sıra yürütülen uygulamaydı Emin'in alaya aldığı. Polisin nöbet devri bir tür. Gerçekten öyle miydi, bilemedikleri bir şeyler mi dönüyordu? 1 Mayıs'ta birileri bir halt etmeye kalkışmış olmasın? Takılıverdikleri bu olasılıkla düşünceli ayrılan Emin'in kaygılanmış durumu Rahmi'yi de tedirgin etmeye başlamıştı. Bizden kaynaklanmadığını öğrendiler mi, bırakırlar nasıl olsa. Bir başka olasılık da Reşatların çalışması sırasında işe karıştı da, kaygısı ondan mı Emin'in? Belki de öyledir. Bana söyleyecek değil ya, benim neyim var ki tedirgin olacağım? Reşat'a gittiğimi söylesem bile bir şey olmaz ondan. Saklanan bavul olayı çıksa bile. O kadar değil. Sahir hocaları ürkütmesin diye söyledik onu. Reşat'a gittiğini duysunlar da derdini anlat sen heriflere. Yargıda bir şey olmayabilir. Göbek atar polis. Hele o bavul bir geçsin eline. Nereden geçecek, ben mi söyleyeceğim? Sahir hoca ya da Nedret Hanım mı? Ne iyi kadınmış o da. Doğrusu bu kadar kendine güveni olacağını düşünmemiştim. İşin tehlikesini tam kavramış değil. Biraz da ondan. Oyun gibi geliyor belki. Merakla beklemeye başlamıştı hafta sonunu. Bakalım doktorda aradığını bulacak mıydı Sahir Hoca? Burnu havadadır bu aydınların. Sahir Hoca ayrı sayılır ne de olsa. Ayrısı mayrısı, o da bir aydın sonunda. Kendi bilir bulmazsa aradığını. Uğrar Sahir Hoca, konuşuruz diyordu. Ses çıkmadı hafta sonu geçince. Kendisi gitmeyi de uygun görmüyordu. Edirne'den aldıkları işte bindirmişti. Bir öğle arası çarşı kapıya çıkıp Dede Ahmet'in, fırıncı, kapalı çarşının dar bir sokağında ayakkabı araç gereçleri satan küçük iş yerine uğradı. Neredesin, dedi bekliyormuş gibi. Hep tedirgin olan dede daha da düşünceliydi bu kez. Reşatlardan haber var mı dur? Bu da benden soruyor, güldü. Nereden olsun bende, dedi. Ben de senden bir şeyler öğrenirim diye geldim. Kızmış gibi baktı dede. İyi ettin, dedi. Reşat'la telefonum vardır burada benim. Her gün konuşayrum. Güldü Rahmi. Selamımı söyle benim de. Olur, söylerim, diyerek kalktı. Gelen bir ayakkabıcıyla deri kösele pazarlığına tutuşarak sattığı parçaları sarıp yolcu etti adamı. Gelip gene oturdu karşıdaki basık sandalyesine. Doktoru göreyim misin? Uğradım geçen de, pek konuşamadık. Çıkacaktı, işi varmış. Bildiği bir şeyleri söylese mi, söylemese mi suskunluğunda yutkunup gözlerini kaçırdı bir iki. Dayanamamış gibi. Ben bu Mihri kadar huysuz adam görmedim, dedi. Ses çıkarmadı Rahmi. Ne oldu, dedi yumuşatma çabasıyla gülümseyerek. Pek yumuşayacak görünmüyordu, dedi. Söyleyip söylememek kararsızlığındaydı gene. Doktori da kan durmuş. Yutkunup tuttu kendini. Gözlerini kaçırıp başını salladı iki yana. Bilmiyorum vallahi, dedi umarsızlıkla. Sustu, üstelemenin anlamı yok, söylemez artık. Peki ne yapacağız, dedi Rahmi. Ben de onun için geldim sana. Konuşalım bir, dedim. Reşat gitti, ne olacak şimdi? Toparlandı dede. Demokratik cephe dur, dedi. Bizim istediğimiz odur. Bileysun, ileri halkçı cephe diyelim deduk. Kısa suda ihaç dur. İleri halkçı cephe tamamdı da kısasına ısınamadı birden. İHAC. Haç mı, hacı mı belli değil. Bir şey demedi. Emin'den söz etse miydi? Pek sevmediğini biliyordu dedenin Emin'i. Kimi arkadaşları gözlüyorlarmış. Ben pek fark etmedim. Senin durum ne? Kim o gözlüğü yumuşlar? Söylese miydi? Gözlerini dikmiş, kırpıştırarak bakıyordu dede. Sustuğunu görünce gizliliğe saygılı bir tutumla üstelemedi. Gözlerler, boş dururlar mı? Dedi. Buradan da gelip geçerler bazı. Nereden bileceksin? Ara sıra gelip balıkçı Nuri oturur şuraya. Kalkmaz. Birinci şubenin ünlü sivil polislerindendi balıkçı Nuri. Kov iti. Ters ters baktı dede. İyice bulaşsın. Pilmaz gibi konuşaysın. Biliyordu bunları da. Ahmet Fırıncı'yı da biliyordu. Namuslu adamdı kuşkusuz. Yılların acımasız baskısı altında ezilmiş, yılgın değilse de sürekli tedirgin bir yanı vardı bu tatlı adamın. Komintern'deyken de ruhsal bunalım geçirmişti bir ara. 36'da Türkiye'ye gelince gözaltına alınmış, cebinden çıkan Rusya'da bir gezide tanışıp dost olduğu bir Azerbaycanlının armağanı tütün tabakasını kimden aldığını sormuşlar. Olayı dost doğru anlatmasına karşın falakadan geçirip acımasızca işkence yapmışlardı günlerce. Tabaka bahaneydi besbelli. Sovyetlerden yeni gelmiş bir partiliyi ezip yıldırmaktı istedikleri. 4 yıl kadar sonra bir gün gene çağırmışlardı güvenliğe. Gene aynı soruyu sorup aynı yanıtı alınca unuttuk bellemiyesun demişler. Gözdağı vererek bırakmışlardı. Bunları yaşamıştı dede. Daha kötülerini de bekler olmuştu hep. Buluttan nem kapması doğaldı bu adamın. O bile tedirgin görünmüyordu. Emine ne oluyor? Ne yapacağız peki şimdi? Durup düşündü dede. O işe ben bakmıyorum bileysun dedi. İşçiler dağıldılar. Boz gelebilse tütüncüleri, Kasım Paşa'yı, Orta Köy'ü toparlar. Onları tanır o. Onlar da o ne bilirler. Sürgünü mucur muydu Boz Mehmet'in? He mucurda dur. Şöyle bir duraladı dede. Bakalım düşünelim dedi. Doktorla bir konuş sen de. Gene bir duraklamadan sonra yüzünü buruşturur gibi yapıp umarsızca ekledi. Mihri'yle de ben konuşacağım. Boza haber göndermek de iştir. Bilmiyorum nasıl etsek. Turancı faşistleri konuştular biraz. Sabahattin Ali'ye saldırmışlar Ankara'da. Gözlüğünü kırmışlar. Öteden beri kuşkuyla baktıkları Sabahattin Ali'nin birilerince korunurken birilerince saldırıya uğramasını yukarılarda var olan sintisi çatışmanın değil, ustaca oynanan iki yanlı oyunun açık belirtisi diye yorumluyordu Ahmet Fırıncı. Bizim Zeki iyi tanır bu Sabahattin'i dedi. Güvensizliğini belirten bir baş sallamayla Zeki da içeride. Zeki baş tımardı dediği. Elin kardeşlerin polisteki suç atımıyla Mart'ta alıp bırakmışlar. Haftasına yeniden tutuklamışlardı. Hükümet güç durumda dedi Rahmi. Aralarında hırlaşma var. Sahir Hoca'nın dediklerine benzer bir şeyler geçmişti kafasından. Açsa mıydı iyice? Hep vardır dedi Fırıncı. Aralarında hırlaşırlar. Sonunda bizi ısırırlar bilirsin. Bilmez olur muydu? Öyle doğruydu ki Fırıncı'nın dediği. Tepeye oturmuş ülkeyi siyasal beceri saydıkları, Sovyet düşmanı, emekçi düşmanı binbir oyun dolanla yöneten herifler üzerinde derinliğine düşünüp birbirinden ince ince ayırmaya hiç de gerek yok gibi geliyordu insana. Kara bulut çökmüş üstümüze. Ha buradan gelmiş Yıldırım, ha şuradan. İyice saçmalamaya başladık. Olur mu öyle şey? Türkiye'de egemen sınıfların arasında çatışmalar olmadığını, uyum içinde olduklarını mı söyleyeceğiz şimdi yani? Tam tersi tanıyı koymadık mı yıllar önce? Komintern aldığı kararda, Komintern o kararı 36'da aldı. Partinin yeni aldığı karar ne oluyor? İpler kimin elinde şimdi? Karaborsacı tüccarlar, toprak ağaları, sivili askeriyle en kara kafalıların. Arada çatlaklar var diyor Sahir Hoca bugün de. Biz de yok demiyoruz. O hep olacak. Ama hükümet kimin elinde? Doktor ne yapacak bakalım bizim Sahir Hoca'nın inişli çıkışlı kafasıyla? Bu İHA'cı konuşur mu doktor hocayla? Hiç sözünü eder mi doktor? Etmez de. Buluşmaları bir tür demokratik cephe buluşması aslında. Üstünden günler geçip de Sahir Hoca'dan ses çıkmayınca merakı kadar kaygısı da artmaya başlamıştı. Bir terslik oldu da buluşamadılar mı yoksa? Gelip haber vermez miydi bir terslik olsa? Girip girmemekte biraz da ikircikli, evlerinin önünden geçti bir akşam. Işık yoktu, karşıda hasta büyük babalarındalar belki. Yetiştirmeye çalıştıkları yeni işle ağır çalışma günleri başlayınca evdeki yorgun argın akşamlarda şöyle bir göz attığı gazeteden öte bir şeye ayıracak ne gücü vardı ne vakti. Epey günler sürdü bu. 18 Mayıs'ta gazetelerde çıkan hükümetin ırkçı turancılarla ilgili resmi bildirisini görünce sevindi bayağı. Yukarıda birileri birilerinin gözü üstüne yumruğu indirmiş görünüyordu. Yok canım, onlarınki kayıkçı kavgası. Devlet gemilerini yürütmek için kullanıyorlar olayı. Bildiride sıralanmış bilinen adlar: Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan, Zeki Velidi, Hasan Ferit Cansever gibi gizli örgüt kurup gerçek ulusalcılığa aykırı biçimde ırkçılık yolunda etkinliklere girişmişler. Sanki yeni haberi oldu pezevenklerin. Arayıp gizli belgeler bulmuşlar evlerinde filan. Bütün bu eylemler anayasal suç özellikleri taşıdığından sorumluları için yetkililerce yasal yürütme yapılmak üzere işe el konulmuştur diye bitiyordu bildiri. İdama götürecek bir suçlama. Hadi görelim bakalım. Ertesi günkü 19 Mayıs bayramında da geç saate kadar çalıştılar. İş yetişmezse yüklü bir ödeme yapmak zorunda kalacağı korkusuyla Siracettin Bey, Rahmi Usta'nın güya çocukların istekleriymiş gibi dayattığı, aslında çalışan çocukların aklından bile geçmeyen şeyde ek para istemek, 1940'da yapılan Milli Korunma Kanunu günlük çalışma saatini 11'e çıkarmış ki, kimi yerlerde 13'e çıkıyordu bu, pazar tatilini bile kaldırmıştı. Bayram çalışması için ek ödemeye söz vermiş Rahmi Usta'nın eli sıkılılığı üzerine ara sıra yaptığı takılmalara da katlanarak gelip bütün gün denetler gibi iş yerinde oturmuştu. Akşam yorgunca çöktüğü koltukta bayram dolayısıyla verdiği söylevini radyoda dinlerken dünkü resmi bildiriyi açıklayıp Turancıları en ağır biçimde suçlayan İnönü'nün sözleriyle iyice ayarak koyduğu tanının doğruluğunu bir kez daha denetlemeden geçirmiş oldu. Sovyetlere, Batılılara beğendireceğini umduğu oyunu oynuyordu İsmet Paşa. Kızgınlık ölçüsünü biraz kaçırarak oynadığı oyuna kendisi de inanmış gibi hem de. Kimse yemez ya, gene de iyi bir şamar Turancı itlere. Gizli örgüt kurarak Turancılar Cumhuriyet'e, Büyük Millet Meclisi'ne karşı bir atılımla yabancılara hizmet etmek istemişler. Hükümet de yeni öğrenmiş bunu. Dünyayı enayi sanıyor bunlar. TKP'nin en büyük tehlike diye nicedir parmak bastığı pislik şimdi burnuna gelmiş. Ulusal Önder'in. Güldü. Tam anamın dediği. Bıldır am yanmış, bu yıl kokusu burnuna vurmuş. Rusya'nın yarısı ölürse mutlu olacağını von Papen'e muştulayan Saracoğlu Kenefi'nin başbakanlık koltuğuna kıçını kor komaz koşa koşa doğuya, Kafkas sınırına giderek tedirginlik yarattığı. Sovyetlerin oraya bağladıkları güçlerini Kafkaslara yönelmiş, Almanlara kaydırmalarını önleyerek Nazilere destek sağladığı unutuldu çünkü. Stalingrad düşecek. Sovyetler yıkılıyor diye göbek atıyorlardı. O bayram kursaklarında kaldı. 19 Mayıs'ı kutluyorlar şimdi. Kötü mü? İyiye gidiyor demek işler. Biz biliyoruz nereye gittiğini. Çok tandır içmiyordu. Kalkıp dolapta kalmış yarım şişeyi çıkardı. Koltuğunda ağır ağır rakısını yudumlarken istasyon arandı radyoda. Çağlayan gibi akan bir piyano sesi geliyordu Moskova'dan. Kimin müziği olduğunu çıkaramadı. Kimin bu müzik? Larissacığım, yüreğinde bir sızılı özlemle düşündü Larissa'yı. Senem, Irina, Larissa yaşıyorlardır, niye ölsünler? Kızıl Ordu ilerliyor. Stalingrad, Dinyaper barajı çok gerilerde. Moskova'da gerilerde. Sivastopol geçen hafta alındı. Kırım temizlendi. Bir bir kurtuldu Sovyet toprakları, kentleri, köyleri. Bayram bizim sokağa geldi artık. Bilmiyor muyduk bunun böyle olacağını? Hiçbir gün kuşku duymadım ki. Boşa konuşur mu Stalin? Budet i na haşey, ulitse praznik. Fehime'nin şinanayını anımsayıp gülümsedi acılıkla. Sen de bana öyle bir şinanay yaptın ki Fehime Hanım. Senden kurtulmak için de Kızıl Ordu'nun yardımı gerekmiyor ya. Boşanalım gitsin. İkimiz için de iyisi bu belki. Ölümü de sen seçtin, ben ne yapayım? Hem belli mi önce kimin gideceği? Bakarsın tak biz gitmişiz. Sersem Çırağ'ın geçende elinden kaydırdığı çelik boru sıyırıp geçmeseydi de başıma inseydi yoktuk şimdi. Kimler ölmedi, kimler ölmüyor ki? Şu anda bir anlamı mı kaldı ölümün? Birkaç kadehle kafası dumanlı yattığı o gecenin sabahı iyi uyandı. Şehremini durağına giderken her gün aldığı tandan başka Cumhuriyet aldı bir de. Milli Şef'in Tarihi Nutku başlığı gözüne çarpmıştı. İlişi verdiği kapı dibindeki koltukta açtı Cumhuriyeti. Vatanımızı ırkçı ve turancıların fesatlarına karşı da kudretle müdafaa edeceğiz. Milli politikamız memleket dışında sergüjest aramak zihniyetinden uzaktır. Sayfanın tepesinde ata biner gibi dizilmiş kara satırlar akşam radyoda dinledikleriydi. Milli şefin tarihi hitabeleri başlığıyla tam da aynı şeyleri veriyordu. Kulakları bükülmüş bunların. Tam çalgı derler bandoya bizde. Sağcısı solcusu tam çalgı hükümet ağzı. Hangi enayiyi kandıracaklar bakalım? İstanbul'da, Ankara'da yeniden başladıkları pasif korunma uygulamaları Alman saldırısına karşı mı oluyor? Böyle bir sersemlik yapacak güçleri var mı Almanların? Krom göndermeyi durdurdular diye kızıp savaş açacaklar Türkiye'ye. Akıl mı bu? Sovyetlere saldırışları çok mu akıldı? Akıldı. Geniş toprakların yağmalanmasıydı o günkü umutları, umarları. Bir baskınla itlerini, kurtlarını iş başına oturtabileceklerine güvenirlerse Türkiye'ye de saldırırlar. Niye saldırmasınlar? Tek umutları Sovyetlere yeni belalar çıkarmak. Almanların güvenlerini, umutlarını yok edip öte yanında kalbini kazanmak için bu söylev şimdi yani. Bir taşla birkaç kuş. Kötü mü? Boşa gibi o taşlar. Kuşlar çoktan uçup gitti. Başlayan iyi günlerin getirdiği sevinçli bir çalışma haftası sonuna doğruydu. Avam kamerasında Churchill'in Türkiye üzerine konuşmasını verdi ajanslar. Karanlık günlerde İngiltere'yi yalnız bırakmamasını, son günlerdeki krom satışının durdurulması olayını, İngiltere çıkarları için övgüyle anımsatıyorsa da, Şubat-Mart aylarında Türkiye'nin bağlaşık devletler yanında savaşa gireceği hiç değilse, hava saldırıları için gerekli üsleri onlara bırakacağı, umutlarının boşa çıkmış olduğunu da altını çizerek bildiriyordu Churchill. Bu durumda Türkiye ilerideki barış günlerinde güçlü olmak için umduğu desteği bulamayacak diyordu. Aba altından sopa gösteriyor. İlerisi için. İleride ne bok olacağını kendisi çok iyi bilir de Amerikalılar da ödünç vermek, kiralama yasası gereği yaptıkları askeri yardımı kesmişler Türkiye'ye. Gazetecilere öyle demiş Dışişleri Bakan yardımcıları. Sivillere gerekli araç gereç gönderiyorlarmış yalnız. Churchill'in söylevi üzerine de konuşmak istememiş herif. Tam bir uyum yok. Küçük de olsa bir çatlak var aralarında demek. Avrupa'da ikinci cephe açmanın derdinde daha çok Amerikalılar, İngilizler değil mi? Onların bir de imparatorluğu kurtarma derdi var. Eldekini Amerikalılara kaptırmamanın ince hesaplarını da yaparak. O hesap varsa çatlak da vardır. Dünyaya el koyan iki emperyalist ülke arasında çatlak olmasın olur mu? Bir akşam karanlığında kapı çalınıp da karşısında Kemal'i görünce çok sevindi. Yeni başladığı yemeğe oturttu üsteleyerek. Bekarlığa alıştık Kemalciğim, bak ne güzel yemek yapıyorum. Hem yer hem konuşuruz. Etli pilavla yoğurt vardı masada. Kemal'in tabağına yemek koyarken Fehime'den geleceğini umduğu haberi bekliyordu Rahmi. Polis bizim Halil'i arıyormuş abi. Kimdi bu Halil? Anımsadı. Kemal'in getirdiklerinden şu yüksekten konuşan delikanlı. Niye arıyormuş? Mazlum diye birini tutuklamışlar. Kemal'in bilmediği bir nedenle. Ondan almışlar adını galiba. Nihat diye bir arkadaşımız var bizim. Medresede kalıyor. Fatih'te. Onu alıp iki gün sorguladıktan sonra bıraktılar. Süleymaniye'ye kızıl bayrak asacaklarmış 19 Mayıs'ta. Asamadan kaçmışlar. Halil'den kuşkulanıyorlarmış. Peşindeymişler. Onu sorup durmuşlar. Babasının tanıdıkları olmasa kolay bırakmazlardı Nihat'ı da. Çok kötü dövmüşler, bir şey söylememiş. İştahı kaçmıştı Rahmi'nin. Tam bir kışkırtma doğruysa. Çatalı bırakıp Kemal'e baktı. Peki Halil nerede? Bilmiyoruz. Soramıyor ya, bu da benden öğrenecek. Onun için geldi. Başımıza iş açacak bunlar. Yer mi böyle bir boku? Halil mi? Yok, ben. Toparlandı Kemal. Sanmıyorum abi dedi. Böyle bir işe tek başına kalkmaz. İki kişiymişler aslında. Yani bizden aldığı emirle yapar öyle mi? Hiç gözüm tutmamıştı o oğlanı. Yanlış değilmiş duygum. Öteki kim peki? Tam bu sırada bu işe polis kalkışır ancak Kemalciğim. Doğruysa bu kışkırtmanın en alçakçası. Altından ne çıkacak bakalım. Demin durgun gelen Kemal de üzgündü şimdi. Ne diyeceğini bilemeden kaldı. Bir toparlandı. Ben size aslında bunun için gelmedim abi dedi Kemal. Kendini aklatmak gereği duymuş gibi gülümsedi Rahmi. Fehime Hanım'dan haber getirdin. Evet, çekingen bir sesle de ekledi. Ağırmış durumu. Ağır mıymış durumu? İçinde hep var olan acının üstüne bir de suçluluk duygusu bindirmişti. Ses çıkarmadan bıraktı yemeği. Üzgün, düşünceli kaldı öylece. Söylediklerinin böyle etkili olmasına Kemal de üzülmüş, şaşırmıştı biraz da. Sen gördün mü Fehime'yi? Yok abi, görmedim. Duraladı, söylesem mi gibisine. Yengemler gördü dedi. Sessizce ağlıyormuş sürekli. Çok düşkünmüş. Gözlerinin dolmasından korkuyormuş gibi dikeldi Rahmi. Yazık etti kendine dedi. Belliydi böyle olacağı. Ne yapalım Kemalciğim, yetmedi gücümüz. Kemal'e baktı. Para istiyorlar. Öyle bir şey diyen olmadı dedi Kemal. Bildiğim siz gönderiyorsunuz. Anlatsa mıydı olayı? Tam başlıyordu ki aynı çekingenlikle Kemal aldı gene. Sizinle konuşmak istiyormuş Fehime abla dedi. Sarsıntıya düşmüş gibi oldu birden Rahmi. Anlamadım dedi. Benimle mi konuşmak istiyormuş? Daha doğrusu şöyle abi diye aldı Kemal. Yengeme söylemiş kadın hanım odadan çıkınca. Helallaşmak istiyormuş. Çok ekmeğini yemiş senin. Öyle diyormuş. Biliyorsunuz teyzesi kadın hanım asıl o tarikattan. Cadının teki bir koca karı. Ondan çekiniyor diyor yengem. Yüreğindeki baş kaldırmayla bir kez daha umarsızlık içinde buldu kendini. Çok ekmeğimi yemiş. Göz pınarları yanar gibi oldu gene. Asıl ben senin ekmeğini yedim yıllarca. Safalak Fehime Hanım. Onun bilincinde olsaydı böyle mi olurdu şimdi? Kafaları, yürekleri kapkaraların elinde tutsak bu zavallı. Gönüllü tutsak ama. Kim dedi gitsin diye kendi ayağı ile gitti. Birden bir kuşku düştü içine. Nereden biliyorsun kendi ayağı ile gittiğini? Sahi nereden biliyordu? Eve gelmişti ki gitmiş. Zorla götürmüş olamazlar mı? Kim götürecek? Kıyamet kopar mahallede be. Konu komşunun içinden zorla götürecekler. Kendini zorlayan kendisi Kadıköy. Yel değirmenindeki teyzesinin evine almışlar Fehime'yi.